Ayrım 15, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 170. Ekstrand sana kaptanın 2 saat sonra bir denizci cenazesi düzenleyeceğini söyledi. Kardeşim de olmak istiyorum dedi San. Denize atılana kadar yalnız kalmasını istemiyorum. Ekstrand ve Lodin yelken bezinin içindeki cesedi kameralarına taşıdı ve San'ı kardeşiyle yalnız bıraktı. Guo-si hiçbir zaman Çin'e dönemeyecekti ama gelenekler cesedinin bir parçasının oraya gömülmesi gerektiğini söylüyordu. San bıçağını çıkarıp yelkenin alt tarafını açtı. Guo-si'nin sol ayağını kesti. Tek bir damla kanın bile yere akmamasına özen gösterdi. Kesik ayağın ucunu bir bezle bağladı, sonra ayağı başka bir beze sardı ve gömleğinin içine koydu. Ardından yelkenin deliğini onardı. Kimse ayağın kesildiğini fark etmeyecekti. Kaptan ve mürettebat iskele tarafında toplandı. Guo-si'nin yelken bezine sarılmış cesedi kalasın üzerine yerleştirildi. Kaptan İncil'den birkaç cümle söyledikten sonra bir ilahi okudu. Ekstrand ve Lodin güçlü sesleriyle ona eşlik etti. Kaptan tüm denizcilere cesedin gemiden atılmasını işaret edecekken Ekstrand elini kaldırıp onu durdurdu. Bu basit Çinli Guo-si ölmeden önce Tanrı'nın ışığını gördü. Cesedi denizin dibini boylayacak olsa da ruhu özgür ve göğe yükseliyor. Hep birlikte ölülere bakan ve ruhları özgür bırakan Tanrı'ya dua edelim. Dua edildi. Amin. Kaptan işaret ettiğinde San gözlerini kapadı. Cesedin suya düştüğünde çıkardığı sesi duydu. Bir zamanlar kardeşiyle kendisine ait olan yere döndü. Guo-si'nin ölümünü hala aklı almıyordu. Kardeşi tam 2 misyonerin de yardımıyla yeniden yaşama sevincine kavuşmuşken bilinmeyen bir hastalık yüzünden ölüp gitmişti. San cenazeden sonraki gece Guo-si'nin ayağındaki derileri, sinirleri ve etleri temizledi. Hoş bir iş değildi ama yapılması gerekiyordu. Güvertede bulabildiği tek alet demir bir tornavidaydı. Et parçalarını denize attı. Kemikler temizlendiğinde onları bir bezle ovdu ve sırt çantasına sakladı. Ertesi sabahı tek başına yas tutarak geçirdi. Yapabileceği en iyi şeyin demirlere tırmanıp kendini denize atmak olacağını düşündüğü zamanlar oldu. Ama kardeşinin kemiklerini eve götürmesi gerekiyordu. Yeniden misyonerlerle derslerine başladığında sürekli adamların Guo-si'ye ne kadar yardımcı olduklarını düşünüyordu. Kardeşi çığlıklar atarak ölmemişti, huzurluydu. Ekstrand ve Lodin Guo-si'ye çok değerli bir şey vermişlerdi. Cesaret, ölme cesareti. Ölümün karşısında boynunu bükmemesini sağlayan bir cesaret. Önce Java'ya gidip geminin depolarını doldurdular. Sonra kantona doğru son yolculuklarına çıktılar. San seyahatin kalanı boyunca ölülere huzur veren ve zengin ya da yoksul olmalarına aldırmaksızın onlara cenneti sunan Tanrı ile ilgili bir sürü soru sordu. Ama asıl soru onca zorluğun ardından kardeşiyle birlikte evlerine ulaşmak üzereyken bu Tanrı'nın neden Guo-si'nin ölmesine izin verdiğiydi. Ekstrand da Lodin de buna tatmin edici bir yanıt veremedi. Hristiyan tanrısının yöntemlerine akıl sır ermez dedi Ekstrand. Ne demek istemişti? Hayat öteki dünyayı beklemekten mi ibaretti? İnanç bir tür bulmaca mıydı? Gemi kantona yaklaşırken San bunları düşünüyordu. Yaşadıklarının hiçbirini unutması mümkün değildi. Anne ve babalarını ağaçta asılı buldukları sabahtan kardeşlerinin ölümüne kadar bütün yaşadıklarını yazabilmek için okuma yazma öğrenmeye karar verdi. Ekstrand ve Lodin Çin kıyılarını görmelerine birkaç gün kala San'ın yanına gelip kantona vardıktan sonra ne yapmayı planladığını sordular. Verecek yanıtı yoktu. ''Seninle teması kaybetmek istemiyoruz.'' dedi Ekstrand. ''Bu yolculukta sana çok alıştık. Sen olmasan Çincemizi ilerletemezdik. Bize katılmanı istiyoruz. Sana emeklerinin karşılığını ödeyeceğiz. Sen de hayalini kurduğumuz Hristiyan topluluğunu kurmamıza yardım edersin.'' San yanıt vermeden önce uzun uzun düşündü. Kararını verdiğinde ayağa kalktı ve 2 kere eğilerek misyonerleri selamladı. Onlarla gidecekti. Belki bir gün kendisi de Guo-si'ye son günlerinde huzur veren ışığa ulaşabilirdi. 12 Eylül 1867'de San Canton kıyılarına ayak bastı. Çantasında ölü kardeşinin ayak kemikleri vardı. Uzun yolculuğundan geriye kalan tek şey. Rıhtımı gözden geçirdi. Z'yi veya Wu'yu mu arıyordu, bilmiyordu. San birkaç gün sonra İsveçli iki misyonerle birlikte Vushou kasabasına giden kayığa bindi. Yolculuk boyunca kır manzarasının tadını çıkardı. Guosi'nin kemiklerini gömecek hoş bir yer aradı. Bunu yaparken yalnız olmak istiyordu. Bu mesele sadece kendisini, ailesini ve atalarının ruhlarını ilgilendiriyordu. Kayık kuzeye doğru yol aldı. Kurbağalar nehrin iki tarafında şarkılar söylüyordu. San eve dönmüştü. 15. Kısım. San 1868 sonbaharında ölen iki kardeşinin ve kendisinin hikayesini yazmaya başladı. Kolay bir iş değildi. Guo Si'nin ve kendisinin Zi tarafından kaçırılışlarının üzerinden 5 yıl geçmiş ve San çantasında Guo Si'nin ayağıyla kantona döneli 1 yıl olmuştu. Son bir yılda Elkstrand ve Lodin'e Fuzhu'ya kadar eşlik etmiş, hizmetkarları olarak işlerini halletmiş ve Lodin'in ayarladığı öğretmen sayesinde okuma yazma öğrenmişti. San'ın oturup hayatının hikayesini yazmaya başladığı gece güçlü bir rüzgar içinde yaşadığı evin pencerelerinin kepenklerini takırdattı. Elinde kalemi dışarıdan gelen sesleri dinledi ve denizde olduğunu hayal etti. Ancak şimdi yaşadığı her şeyin anlamını kavruyordu. Bütün detayları hatırlamayı ve yazmayı, hiçbir şeyi atlamamayı kafasına koydu. İyi de bu hikayeyi kim okuyacaktı? Yazdıklarını kimin okuyacağını bilmiyordu. Onları okutacak kimsesi yoktu. Yine de yazmak istiyordu. Gerçekten yaşayanların ve ölülerin dünyasına hükmeden bir yaratıcı varsa, hiç şüphesiz San'ın yazdıklarının iyi ellere düşmesini sağlardı. Rüzgar çatlaklardan içeri süzülürken San yavaş yavaş hikayesini yazdı. Zahmetli bir işti. Taburesinde ileri geri sallanıyordu. Sanki o da bir gemiye dönüşmüş, ayaklarının altındaki zemin sallanmaya başlamıştı. Önündeki masaya bir sürü kağıt yerleştirmişti. Nehir yatağındaki kerevitler gibi akıntının tersine gidecekti. Sonunda anne ve babasını ipin ucunda sallanırken bulduğu güne ulaşmayı planlıyordu. Ama hikayeye şimdi olduğu yerden başlayacaktı. Çünkü zihnindeki en canlı anı buydu. Ekstran ve Lodin kantona ayak bastıklarında hem heyecanlı hem gergindi. Karşılaştıkları insan karmaşası, garip kokular ve şehirde konuşulan Hakka şivesini anlayamamak kendilerini güvensiz hissetmelerine yol açtı. Ama onları bekleyen biri vardı. Thomas Hamberg adlı İsveçli bir misyoner. Adam İncil'in Çince çevirilerini yaymaya kendini adamış bir Alman İncil topluluğu için çalışıyordu. Hamberg son derece misafirperverdi ve Alman bölgesindeki ofis olarak da kullandığı evde kalmalarına izin vermişti. San sessiz hizmetkar rolünü oynamakta karar kıldı. Misyonerlerin bagajlarını taşıyacak Çinlileri ayarladı. İşverenlerinin giysilerini yıkadı ve gece gündüz neye ihtiyaçları olursa karşılamaya özen gösterdi. Hiçbir şey söylemese ve geri planda kalsa bile söylenen her şeyi büyük bir dikkatle dinliyordu. Hamberg'in Çincesi Ekstrand ve Lodin'inkinden çok daha iyiydi ve daha iyi konuşabilmeleri için sık sık onlarla sohbet ediyordu. San kapının aralığından Hamberg'in Lodin'e kendisiyle nasıl tanıştıklarını sorduğunu duydu. San Hamberg'in Lodin'i bir Çinliye güvenmeme konusunda uyardığını duyunca çok şaşırdı. San ilk kez o zaman bir misyonerin Çinliler hakkında olumsuz şeyler söylediğini duydu. Elkstrand ve Lodin'in Hamberg gibi düşünmediklerinden emindi. Birkaç günlük yoğun bir hazırlık döneminin ardından kantondan ayrılıp Minjiang Nehri üzerinden siyah ve beyaz pagodalar şehri olarak bilinen Fuzhou'ya gittiler. Hamberg şehrin mandarinine vermeleri için ellerine bir mektup tutuşturmuştu. Mandarin yardımseverliğiyle Hristiyan misyonerleri etkilemiş bir adamdı. San büyük bir şaşkınlıkla Elkstrand ve Lodin'in hiç tereddüt etmeden bahsi geçen yöneticinin önünde dizlerinin üstüne çöktüklerini ve alınlarının üzerinde yere kapandıklarını gördü. Mandarin onlara bölgesinde çalışmaları için izin verdi ve detaylı araştırmaların ardından üs olarak kullanabilecekleri amaçlarına uygun bir köy buldular. Aslında köy bile sayılmazdı, çitle çevrili birkaç evden oluşan ufak bir mezraydı. Köye taşındıkları gün Ekstrand ve Lodin diz çöküp gelecekte evleri olacak köyü kutsadı. San da diz çöktü ama herhangi bir dua mırıldanmadı. Aklına hala Guosi'nin ayağını gömecek uygun bir yer bulamadığı geldi. Uygun bir yer bulması aylar aldı ama sonunda nehir kıyısında ağaçların gölgelerinin güneş batarken suya düştüğü hoş bir yer buldu. San orayı pek çok kez ziyaret etti. Ne zaman sırtını kayaya dayayıp nehre baksa içi huzurla doluyordu. Sular ayaklarının dibinden yavaşça akıp gidiyordu ve sonbahar gelmiş olsa da kıyılarda çiçekler vardı. Burada oturup kardeşleriyle sohbet edebilirdi. Burası onu görmeye gelecekleri yerdi. Yeniden hep bir arada olacaklardı. Yaşam ile ölüm arasındaki sınır kaybolacaktı. Derin bir çukur kazıp kardeşinin ayak kemiklerini gömdü. Hiçbir iz bırakmamaya özen göstererek çukuru doldurdu ve üstüne Amerika'daki çölden getirdiği taşı koydu. San belki de misyonerlerden öğrendiği dualardan birini okuması gerektiğini düşündü. Ama ortanca kardeşinin yanında olduğunu varsaydığı Wu, bu duaların muhatabı olan Tanrı'yı tanımadığından sadece kardeşlerinin isimlerini anmakla yetindi. Böylece ruhlarına kanat taktı ve onlara uçabilecek güç verdi. Ekstrand ve Lodin büyük bir enerjiyle çalışıyordu. San'ın iki misyonerin bitmek bilmeyen çabalarına duyduğu saygı her geçen gün arttı. Çinlileri kilisenin ve rahip evinin inşasına yardım etmeye ikna edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Elbette paraları da vardı. İşlerini sürdürebilmek için para gerekliydi. Ekstrand'ın düzenli olarak Fuzhu'ya teslimat yapan İngiliz şirketlerinden biriyle anlaşması vardı ve bu sayede düzenli olarak İsveç'ten para geliyordu. Misyonerlerin paralarını almak için hiç çekinmeden onları öldürebilecek hırsızlardan korkmadıklarını fark eden San çok şaşırdı. Ekstrand paralarını ve bonolarını yastığının altında saklıyordu. O ve Lodin ortalıkta değilse paralardan San sorumluydu. Bir gün San gizlice ufak deri kesede tuttukları parayı saydı. Ne kadar para olduğunu görünce çok şaşırdı. Bir saniye için bile olsa parayı çalıp kaçma ihtimalini değerlendirdi. O parayla rahat rahat Pekin'e gidip zengin bir adam olarak yaşayabilirdi. Ama Guosi'yi ve hayatının son günlerinde misyonerlerin ona gösterdiği şefkati hatırladığında bu düşünceyi zihninden attı. Eskiden hayal bile edemeyeceği bir hayat sürüyordu. Kendi odası, kendi yatağı, temiz giysileri ve karnını doyuracak kadar yiyeceği vardı. Hayatına basamakların en altından başlamış ve büyük zorlukların ardından şimdi bulunduğu noktaya yükselmişti. Misyoner kampındaki bütün hizmetkarlardan o sorumluydu. Katı ve dikkatliydi ama biri hata yaptığında asla fiziksel cezaya başvurmazdı. Ekstrand ve Lodin Fuzhu'ya gelişlerinden birkaç hafta sonra kilisenin de içinde yer aldığı misyoner kampının kapılarını herkese açtı. Avlu tıka basa insanla doldu. San geride kalıp Ekstrand'ın çatpat İngilizcesiyle tek oğlunu çarmıha gerilmeye yollayan Tanrı'yı onlara anlatmaya çalışmasını izledi. Lodin avludakilere elden ele dolaştırdıkları renkli resimler dağıttı. Ekstrand'ın konuşması bittiğinde avlu çabucak boşaldı ama ertesi gün yine aynı şey oldu ve insanlar geri geldi. Bazıları arkadaşlarını ve tanıdıklarını da getirdi. Bütün Çinliler kendileriyle yaşamaya gelen saygın beyaz adamlardan bahsediyordu. Anlamakta en çok güçlük çektikleri şey Ekstrand ve Lodin'in ticaret yapmamalarıydı. Satacak bir şeyleri yoktu ve hiçbir şey satın almıyorlardı. Orada durup kötü bir Çinceyle bütün insanları eşit gören bir tanrıdan bahsediyorlardı. O ilk günlerde misyonerlerin çabalarının sonu yoktu. Avlunun girişine orasının tek tanrının tapınağı olduğunu gösteren Çince bir yazı çivilediler. İki adam sanki hiç uyumadan çalışıyordu. San bazen Çince'de putperestlik anlamına gelen kelimeleri kullandıklarını ve eski inançlara karşı konulması gerektiğini söylediklerini duyardı. Misyonerlerin nasıl olup da sıradan Çinlileri kuşaklardır inandıkları tanrılardan vazgeçirebileceklerini sandıklarını merak etti. tek oğlunun ellerinden ve ayaklarından bir çarmıha çivilenmesine izin veren Tanrı, Çinli köylülere nasıl bir ruhani huzur verebilirdi? San Fuzhu'ya gelişlerinden birkaç hafta sonra sabahın erken saatlerinde sürgüyü çekip kalın ahşap kapıyı açtığında başını öne eğip adının Lu Shi olduğunu söyleyen genç bir kadınla karşılaştı. Minjiang nehrinin kuzeyindeki Shuiku'dan çok uzak olmayan küçük bir köyden geliyordu. Anne ve babası yoksul köylülerdi ve babası onu kuma olarak Nancheng'de yaşayan 70 yaşında bir adama satacağını açıklayınca kız köyden kaçmıştı. Yaşlı adamın sıkıldığında önceki kumalarından çoğunu öldürttüğüne dair dedikoduları duymuş, babasına kendisini serbest bırakması için yalvarmıştı. Babası kızın itirazlarına kulak asmamıştı. Evden kaçmasının nedeni buydu. Guşiyan'daki Alman misyonerliği ona Fuzhu'daki Hristiyan rahiplerin yanına sığınabileceğini söylemişti. San hikayesini bitiren kızı baştan aşağı süzdü. Yapabileceği işlerle ilgili birkaç soru sorduktan sonra onu içeri aldı. Rahip evinde yaşayanları doyurmaktan sorumlu aşçıya ve hizmetçi kadınlara yardım etmeyi becerip beceremeyeceğine bakılacaktı. Her şey yolunda giderse misyonerler ona da iş verebilirdi. Kızın yüzünde beliren neşe San'ın kalbine dokundu. Shi iyi bir iş çıkardı ve San kızla yaptığı anlaşmanın süresini uzattı. Diğer kadın hizmetkarlarla birlikte kalmasına izin verildi ve işten kaytarmadığı için kısa sürede herkes tarafından sevildi. San mutfakta çalışır veya avluda koştururken kızı izlerdi. Bazen göz göze gelirlerdi ama ona asla diğer hizmetkarlara davrandığından farklı davranmazdı. Elkstrand Noel'e bir gün kala San'dan kayık kiralamasını ve birkaç kürekçiyi işe almasını istedi. Londra'dan gelen bir gemiyi görmek için nehrin ağzına gideceklerdi. Fuzhu'daki İngiliz konsolosluğu Elkstrand'a bir paket geldiğini bildirmişti. ''Bizimle gelsen iyi olacak.'' dedi Elkstrand gülümseyerek. ''Gidip bir çuval para alacaksam en iyi adamımın da yanımda olması gerekir.'' San limanda işi kabul edecek bir grup kürekçi buldu. Ertesi gün Elkstrand ve San kayığa bindi. San kayığa binmeden hemen önce patronunun kulağına İngiliz gemisinden alacakları pakette ne olduğunu, kimseye söylememenin daha akıllıca olduğunu fısıldadı. Elkstrand gülümsedi. ''İnsanlara kolay kandığım doğru.'' dedi. ''Ama zannettiğin kadar saf değilim.'' Kürekçiler 3 saat kürek çektikten sonra kayığı gemiye yanaştırdı. Elkstrand San'la birlikte merdivenden gemiye çıktı. John Dam adlı kel bir kaptan onları karşıladı. Şüpheci gözlerle kürekçileri süzdü. Sonra sana da benzer bir bakış fırlattı ve anlamadığı bir şeyler söyledi. Elkstrand başını iki yana salladı ve sana kaptan Dan'ın Çinlilere güvenmediğini açıkladı. ''Hepinizin hırsız ve dolandırıcı olduğunuzu düşünüyor.'' dedi Elkstrand gülerek. ''Bir gün ne kadar yanıldığını anlayacaktır.'' Dan ve Elkstrand kaptanın kamerasına girdi. Kısa süre sonra Elkstrand deri bir çantayla geri döndü ve onu sana teslim etti. ''Kaptan Dan sana güvendiğim için deli olduğumu söylüyor. Üzülerek itiraf ediyorum ki Kaptan Dan gemiler, rüzgarlar ve okyanuslar hakkında hiç şüphesiz çok şeyler bilse de insanlar hakkında hiçbir şey bilmeyen kaba biri.'' Kayığa dönüp eve doğru yola çıktılar. Vardıklarında hava kararmıştı. San kayıkçıların paralarını ödedi. Karanlık sokaklardan geçerlerken içinde bir huzursuzluk hissetti. Zi'nin kantonda kardeşlerini ve kendisini tuzağa düşürdüğü geceyi düşünmekten kendini alamıyordu. Ama bu sefer hiçbir şey olmadı. Elkstrand çantayla çalışma odasına giderken San dış kapıyı kilitledi ve uyuyakalmış olan gece bekçisini uyandırdı. ''Nöbet tutman için para veriliyor.'' dedi San. ''Uyuman için değil.'' Bekçinin tembelin teki olduğunu ve birazdan yeniden uykuya dalacağını bilse de arkadaşça konuşuyordu. Adamın bakması gereken bir sürü çocuğu ve kaynar su döküldüğü için çok kötü yanmış bir eşi vardı. Kadın yıllardır yatalaktı ve sık sık acı dolu çığlıklar atardı. ''Ben ayakları yere basan bir ustabaşıyım.'' diye düşündü San. ''J.A. gibi at sırtında gezmiyorum ve bekçi köpekleri gibi bir gözüm açık uyuyorum.'' Odasına gitti. Kadın hizmetkarların odasının önünden geçerken içeriden ışık geldiğini gördü. Kaşlarını çattı. Yangın çıkması riski yüksek olduğundan geceleri mum yakmak yasaktı. Pencereye gidip ince perdeler arasındaki boşluktan içeriği gözetledi. Odada üç kadın vardı. Biri hizmetkarlardan en yaşlısı uyuyordu. Ama Shi ile Na adındaki diğer genç kadın paylaştıkları yatağa oturmuş bir şeyler konuşuyorlardı. Yataklarının yanındaki masada bir fener vardı. Sıcak bir gece olduğu için Shi geceliğinin üst düğmelerini açmıştı ve göğüsleri görünüyordu. San büyülenmiş gibi kızın vücuduna baktı. Seslerini duyamıyordu. Yaşlı kadını uyandırmamak için fısıldayarak konuştuklarını tahmin etti. Shi aniden dönüp pencereye baktı. San hemen geri çekildi. Genç kız onu görmüş müydü? Gölgelerin arasına saklanıp bekledi. Ama Shi kalkıp perdeleri çekmedi. San pencerenin başına dönüp Na mumu söndürene kadar içeriği gözetlemeyi sürdürdü. Sonra oda karanlığa gömüldü. San yerinden kıpırdamadı. Geceleri hırsızları korkutması için serbest bırakılan köpeklerden biri yanına gelip ellerini kokladı. ''Ben hırsız değilim.'' diye fısıldadı San. ''Bir gün benim olabilecek bir kadını arzulayan sıradan bir adamım.'' 15. Ayrımın sonu. Sayfa 181.